Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 67.
Anna portresini yaptığı için ressama büyük bir şükran duyuyordu. Vronsky ona aşırı derecede kibar davranıyor, kendi tablolarıyla ilgili düşüncelerine çok önem veriyordu. Golinichev, sanat konusunda ressama doğru görüşler aşılayabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Oysa Mihailo herkese karşı soğuk davranıyordu hala. Anna yine de ressamın kendisine zevkle baktığını hissediyordu. Ama Mihailo onunla konuşmaktan kaçınıyordu. Vronsky çalışması konusunda kendisinden öğüt istediği zaman inatla susuyor, Vronsky'nin tablosuna sesini çıkarmadan bakıyor, Golinichev'in konuşmalarından sıkıldığını belli ediyor, karşı da çıkmıyordu. Genel olarak Mihailov'un çekingen, soğuk ve hatta düşmanca tavrı hiç hoşlarına gitmedi. Seanslar bitip de ardından anı olarak çok güzel bir tablo bırakarak evlerine gelmeyi kesince çok sevindiler. Tümünün hakkına gelen düşünceyi ilk önce Golinichev açıkladı. Mihailov Vronsky'yi kıskanıyordu. Yeteneğini kıskanmıyordur. Onu asıl öfkelendiren senin yüksek tabakadan, zengin, üstelik de kont oluşun. Buna önem verdiği yoktu ya. Ve büyük çaba harcamadan kendisinin yaşamını adadığı bu alanda onun kadar iyi, belki de ondan daha iyi resim yapabilmendir. En önemlisi kendisinde olmayan eğitimin sende olmasıydı. Vronsky Mihailov'u savunuyordu ama içinden kendisinden aşağı düzeydeki bir adamın anlayışına göre onu kıskanmasını çok doğal buluyordu. Anna'nın Vronsky ve Mihailov'un canlı modele bakarak yapmış olduğu portreleri Vronsky'ye, Mihailov'la aralarında farkı göstermişti ama Vronsky bunu görmüyordu. Zaten artık buna gerek kalmadığını söyleyerek portreyi tamamlamadı. Ama yapmayı sürdürdüğü orta çağla ilgili tabloyu Anna ve Golinichev gibi o da seviyordu. Çünkü bu tablo eski bir tabloya, Mihailov'un yaptığı o tablodan daha çok benziyordu. Öte yandan Mihailo, Anna'nın portresine büyülenmiş olsa bile seansların bittiğini, Golinichev'in Vronsky'nin sanatı konusundaki söyleyelerinin sona erdiğine onlardan daha çok seviniyordu. Mihailo, Vronsky'nin bir şeyler çiziktirmesine engel olunamayacağını, kontun da bütün hevesliler gibi canını istediğini boyamaya kesinlikle hakkı olduğunu biliyor ama yine de bundan hoşlanmıyordu. Bir adamın kendisine büyük bir bebek yapıp öpmesi engellenemezdi. Ama bu adam bebekle gelir de bir aşığın önünde bebeğe olan aşkından söz ederse aşık bundan hoşlanmazdı. Vronsky'nin resmi de Mihailov'da aynı etkiyi bırakıyordu. Mihailov bunu gülünç buluyordu. Resim onu incitiyor, yüreğini sızlatıyordu. Vronsky'nin resme ve orta çağa duyduğu hayranlık uzun sürmedi. Tablosunu bitiremeyeceğini anlayacak kadar anlayışlıydı. Başlangıçta pek göze batmayan kusurların resim ilerledikçe ortaya çıkacağını seziyordu. Aklında hiçbir şey olmadığı halde düşüncelerinin olgunlaşmasını beklediğini ve yapacağı yapıt için malzeme topladığını öne sürerek kendini aldatan Golinichev'in durumuna düşmüştü. Ama Golinichev bu durumdan çok sıkılıyordu. Oysa hayal kurmaktan bile aciz olan Vronsky sakin sakin duruyordu. Kişiliğine uygun bir kararla hiçbir açıklama ve neden ileri sürmeden resimle uğraşmayı bıraktı. Ama bu uğraştan kopar kopmaz aldığı kararı çok şaşıran Anna ile sürdürdükleri yaşamı bu küçük İtalyan kentinde ona birden boş, palazzo ise son derece eski ve pis, perdeler reke içinde, parkeler çatlaklarla ve tavanlar iğrenç kertenkelelerle dolu göründü. Golinichev'in çevresindekiler öylesine sıkıcı, İtalyan profesörle Alman yolcu öylesine yavandılar ki çevre değiştirmeye karar verdi. Bu yüzden iki sevgili Rusya'ya, köye dönmeye karar verdi. Vronsky Petersburg'a uğrayıp ağabeyiyle mirası paylaşmak, Anna da orada oğlunu görmek istiyordu. Sonra da yazı geçirmek için Vronsky'nin kocaman malikanesine gideceklerdi. Levin 2 aylık evliydi. Mutluydu ama umduğundan bambaşkaydı mutluluğu. Attığı her adımda eski düşlerinin yok olduğunu ama yeni sevinçlerin ortaya çıktığını görüyordu. Mutluydu ancak gittikçe daha iyi tanıdığı evlilik yaşamının düşünmüş gibi olmadığını görüyordu. Her an durgun bir göl üstünde bir kayın düzgün ve mutlu gidişini hayranlıkla seyreden ve onu kendisi kullanmak isteyen bir adamın duygularına benzer bir duyguya kapılıyordu. Kayıkta hareketsiz oturmanın yetmediğini, hiç durmadan yönünü saptaması, ayaklarının altındaki suyu unutmaması, alışkın olmayan elleriyle kürek çekmesi gerektiğini hissediyordu. Levin, başka birinin iş yapmasını seyretmenin kolay olduğunu ama kendisinin iş yapmasının çok hoş yanları olsa da çok zor olduğunu anlıyordu. Bekarken evlilik yaşamında olan ufak tefek tatsızlıklara, kavgalara, kıskançlıklara, dargınlıklara içten içe gülerdi. Buna benzer şeylerin gelecekte kendi evliliğinde olmayacağına inanır, kendi aile yaşamının başkalarınınkine benzemeyeceğini sanırdı. Oysa tam tersine, günlük yaşamı eskiden küçümsediği o küçük şeylerle doluydu ve bunlar şimdi apayrı, tartışılmaz bir önem taşıyordu onun için. Levin bunları yoluna koymanın eskiden sandığı kadar kolay olmadığını görüyordu. Levin aile yaşamı konusunda en doğru bilgilere donanmış olduğuna inanıyordu. Bütün erkekler gibi evliliği her türlü endişeden arınmış bir aşkın verdiği zevkler olarak düşünmüştü. Kendi kendine yalnızca işinde çalışacağını ve aşkın kollarında dinleneceğini söylüyordu. Karısı sevilmekten başka bir şey düşünmeyecekti. Bir kadının da kişisel bazı işler yapmaya hakkı olduğunu kesinlikle unutuyordu. Bu yüzden de şair ruhlu, sevimli Kitty'nin evliliklerinin daha ilk günlerinde ev işlerini düşünebildiğini, çamaşırla, eşyalarla, konuk odalarının yatak takımlarıyla, servisle, mutfakla ilgilendiğini görünce çok şaşırdı. Henüz nişanlıyken Kitty'nin yurt dışına yolculuk yapmayı istemediğini, aşklarından başka bir şey düşünmüyormuş gibi doğruca köye gitmeye karar verdiğini söylediği zamanki tavrı Levin'i şaşırtmıştı. Bu onu incitmişti. Şimdi ise Kitty'nin ufak tefek şeylere canını sıkması onu kızdırıyordu. Ama bunların gerekli olduğunu görüyor, hiç de küçümsemiyordu. Karısını seviyor, ona hayran olmaktan kendini alamıyordu. Kitty'nin Moskova'dan getirtilen mobilyaları yerleştirmesine, eski yatak odasını kendisi için yeniden düzenlemesine, perdeleri astırmasına, konuk odalarıyla Dolly'nin odasını hazırlamasına, yaşlı aşçıya yemek listesi yaptırmasına, elindenkiler yönetimini aldığı Agafya Mihailovna'ya tartışmasına gülüyordu. Levin yaşlı aşçının yerine getirilmesi olanaksız ve keyfi buyruklar alınca gülümsediğini fark ediyor. Agafya Mihailovna'nın genç hanımefendinin kiler konusunda verdiği bilgileri dinlerken başını yavaş yavaş salladığını görüyordu. Kitty, oda hizmetçisi Maşa'nın ona bir çocuk gözüyle baktığını ve sözünü hiç dinlemediğini hem ağlayıp hem gülerek şikayete geldiği zaman onun çok sevimli olduğunu düşünüyordu. Bu olay Levin'e hem hoş hem de tuhaf görünüyor ama yine de böyle olmamasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Kitty de olup biten değişiklikleri hiç anlamıyordu. Şimdi ev sahibesi olarak istediği kadar şekerleme alabilir, istediği kadar para harcayabilir, imrendiği pastayı ısmarlayabilirdi. Oysa evindeyken kimi zaman lahana turşusu ya da herhangi bir şekerleme isteği yerine getirilmezdi. Kitty, Dolly ile çocuklarının gelişi için hazırlık yapıyordu sevinçle. Kendi kendine her birine istediği pastayı yaptıracağına söz veriyordu. Dolly'nin evinin yeni düzenini beğeneceğinden emindi. Ev işlerinin ayrıntıları karşı konulmaz biçimde ilgisini çekiyordu. İçgüdüsel olarak kötü günlerin geleceğini sezerek, yuvasını kurmak için baharın gelişinden yararlanıyor, işe başlamadan önce de bunun nasıl yapılacağını acele acele öğrenmeye çalışıyordu. Levin'in idealine ve ilk günlerin mutluluğuna ters düşen Kitty'nin bu küçük uğraşları onda büyük bir duş kuruklığı yarattı. Ama amacını anlayamadığı, aynı zamanda da hayranlık duymadan edemediği bu hoş çalışkanlık onun için yeni bir mutluluk kaynağı oldu. Levin'i şaşırtan bir başka şey de kavgalar oldu. Levin karısıyla arasında hiçbir zaman anlayış, sevgi ve saygıdan başka bir şeye dayanan ilişki olamayacağını düşünmüştü. Oysa daha ilk günden kavga ettiler. Kitty ona karısını sevmediğini, yalnızca kendini sevdiğini söyledi. Umutsuz hareketler yaparak hıçkırmaya başladı. Bu ilk kavgaya Levin'in gecikmesi neden oldu. Yeni çiftliğe gitmiş, kısa yoldan geleyim derken yolunu şaşırdığı için yarım saat gecikmişti. Eve doğru yürürken aklında yalnızca karısı, aşkı ve mutluluğu vardı. Yaklaştıkça karısına duyduğu sevgi daha da artıyordu. Salona koşarken yüreği Scherbatskilere evlenme önerisinde bulunmaya gittiği günkü kadar büyük bir heyecanla dolup taşıyordu. Ama hiç tanımadığı asık bir yüzle karşılaşmıştı. Kitty'yi öpmek istedi ama Kitty onu itti. ''Neyin var?'' Kitty sakin ve soğuk görünmeye çalışarak ''Senin keyfin yerinde'' diye başladı. Ama ağzını açar açmaz, pencerenin yanında hiç kımıldamadan bekleyip durduğu bu yarım saat boyunca içini kemiren aptalca bir kıskançlık sistem dolu sözler halinde boşalıverdi. Levin o zaman ilk kez Kitty'yi mihraba götürdüğü zaman anlayamamış olduğu şeyin ne olduğunu anladı. Kitty yalnızca kendisine çok bağlı olmakla kalmıyor, Levin onun kişiliğinin nerede başlayıp bittiğini de bilmiyordu. Levin bunu içinde duyduğu parçalanma duygusuyla farkına vardı. İlk önce buna çok kırıldı ama hemen Kitty'nin kendisini kıramayacağını hissetti. Çünkü Kitty ile kendisi bir bütündüler. İlk anda sırtına korkunç bir yumruk yiyen ve onu vuranı görmek için öfkeyle arkasına döndüğünde yumruğu kazayla kendisine vurduğunu gören, sonuçta kızacak hiçbir şey olmadığını, acıya katlanmaktan ve acıyı hafifletmeye çalışmaktan başka yapacak şey olmadığını anlayan bir adamın hissettiğine benzer bir duyguya kapıldı. Levin bir daha böyle bir duyguya kendini kolayca kaptırmadı ama bu ilk olayda uzun süre kendini toparlayamadı. İçten gelen bir duygu kendisini haklı göstermesini, Kitty'nin haksız olduğunu kanıtlamasını istiyordu. Ama bu Kitty'yi daha çok kızdırmak ve aralarında açılan çatlağı daha fazla genişletmekten başka bir işe yaramıyordu. Bir duygu Levin'i suçu Kitty'ye atmaya itiyor, bir başka duygu aralarındaki çatlağı daha fazla genişletmeye olanak vermeyerek onu bu anlaşmazlığı hemen ortadan kaldırmaya sürüklüyordu. Haksız yere suçlanmak çok zordu ama kendini temize çıkararak karısına acı çektirmesi daha kötüydü. Yarı uyur yarı uyanıkken bu ağrıyı içinden söküp çıkarmak isteyen ama uyanınca o acının yine içinde olduğunu anlayan bir insan gibi yapılacak tek şeyin acıyı çekmek olduğunu kabul ediyor ve o da bunu yapmaya çabalıyordu. Barıştılar. Kitty suçunu tam olarak itiraf etmeden Levin'e karşı öyle sevecen davrandı ki Levin bundan yepyeni bir mutluluk, daha büyük bir aşk duydu. Ama böyle olaylar sudan bahanelerle sık sık yinelendi. Çünkü henüz birbirlerini tanımıyorlardı. Hiçbiri diğeri için neyin önemli olduğunu bilmiyordu. Ayrıca ilk aylarda her ikisi de sinirliydi. Çoğunlukla biri sakin, öteki keyifsizse sorun çıkmıyordu. Ama her ikisinin de keyfi yerinde değilse, öyle önemsiz şeyler yüzünden kavga ediyorlardı ki daha sonra bunu anımsamıyorlardı bile. İkisi de keyifli olunca mutluluklarının kat kat arttığı da bir gerçekti. Ama yine de bu ilk aylar onlar için çok zor geçti. Bütün bu süre içinde her biri onları birbirlerine bağlayan zinciri kendinden yana çekiştiriyordu. Levin'in büyük umutla bağladığı bu balayı belleklerinde yaşamlarının en çetin, en zor dönemi olarak kaldı aslında. Her ikisi de daha sonraları ikisinin birbirinin pek seyrek olarak sağlıklı bir ruh durumu içinde bulunduğu o korkunç dönemin utanç verici sayısız izlerini belleklerinden silmeye çalıştılar. Yaşamları evliliklerinin 3. ayında bir süre kaldıkları Moskova'dan döndükten sonra düzene girdi ancak. Moskova'dan yeni dönmüşlerdi ve baş başa kalmanın tadını çıkarıyorlardı. Levin çalışma odasında masasının başına oturmuş yazı yazıyordu. Kitty sırtında evliliklerinin ilk günlerinde giydiği için kocasının çok sevdiği menekşe rengi giysisiyle Levin'in babasının ve büyük babasının çalışma odasını süslemiş olan büyük deri kanepeye oturmuş İngiliz işi işliyordu. Hem düşünüp hem de yazarken Levin karısının yanında olmasından çok hoşlanırdı. Tarım işlerini ve tarım koşullarını iyileştirme konusundaki kitabı üzerinde çalışmalarını bırakmamıştı. Eskiden yaşamını kuşatan hüzünlü bir karanlıkla karşılaştığında ona önemsiz ve küçük görünen bu uğraşlar, şimdi geleceğini dolduran aydınlık ve mutluluğa oranla daha da önemsiz ve bayağı görünüyordu. Levin işlerini bırakmıyor ama dikkatinin başka yöne kaydığını ve bu işlerin ona daha kolay geldiğini hissediyordu. Eskiden bu tür bir çalışma ona kurtuluş gibi görünüyordu. Çünkü onlar olmasa yaşamın çok sıkıcı olacağını hissediyordu. Oysa şimdi bu çalışmaya yaşamının sürekli olarak parlak bir şekilde geçmemesi için gereksinim duyuyordu. Yazdıklarını okuyunca eski düşüncelerinin çoğu kendisine aşırı gibi görünse bile yapıtının çalışmaya değer olduğunu gördü. Buna karşılık gözden kaçmış bazı boşlukların doldurulması gerektiğini anladı. Şimdi Rusya'daki uygun olmayan tarım durumunun nedenleri konusunda yazdığı bölümü yeniden yazıyordu. Rusya'daki yoksulluğun yalnızca toprakların eşit olmayan dağıtımından kaynaklanmadığını, nüfusun kentlerde yoğunlaşmasını ve lüks artışını getiren ulaşım araçlarının gelişmesi, fabrikalaşma, kredi yöntemleri ve buna paralel borsa oyunları gibi Rusya'ya dışarıdan ışlanmış uygarlığın da bu sonucu yarattığını kanıtlamaya çalışıyordu. Levin ülkenin zenginleşmesinin kaynakları normal koşullarda artışıyla birlikte bu olguların ancak tarımın geniş ölçüde yaygınlaştırılması ve düzenli, belirli koşullarda tarım yapılmasına olanak tanınması durumunda ortaya çıkacağını düşünüyordu. Ona göre endüstrinin diğer dalları tarımın önüne geçmemeli, ülke zenginliği her alanda eşit olarak artmalı, ulaşım araçlarının gelişmesi tarımsal gelişmeyi izlemeliydi.
Ayrım sonu.